Ayrım 16.
Sancı Bey yaverini Çoruh nehrini geçerken sulara kaptırmıştı. Üçü bir odaya yerleşti, ben tek başıma ayrı bir odaya geçtim. Ardahan'ı almıştık ama asıl sorun bundan sonra başlayacaktı. Takviye kuvvetleri gelmiyordu ve kısa sürede de geleceğe benzemiyordu. Sarıkamış harekatı 22 Aralık'ta başlamıştı ve 90 bin kişilik kuvvetimiz açlığa ve soğuğa yenilmek üzereydi. Allahu Ekber dağları geçit vermiyordu. Dağlar acımasızdı. 10. Kolordu'yu tüm kuvvetleriyle birlikte yutuvermişti. Tabiatın merhametsiz kanunları Ruslara yaramıştı. İlerlemeye başlamışlardı. Biz de Ardahan'da kapana kısılmış durumdaydık. Hatta bir gece kaldığımız eve Ardahan'ın Türk kuvvetlerince alındığından haberi olmayan beyazlara bürünmüş sakallı bir Rus askeri geldi ve arkadaşların kapısını zorlayarak içeri girdi. Tabii Rus askeri de bizimkiler de şaşkın şaşkın birbirlerine baka kalmışlar. O kargaşa sırasında Rus askeri geldiği gibi karanlığa karışıp kayboldu. Bu olay bile göstermişti ki Ardahan'ı almıştık ama elimizde tutmaya pek imkan yoktu. O soğukta nöbet bile tutulmuyordu doğru dürüst. Dört kişi bir karara varmak zorundaydık. Ya Ardahan'da kısılık alıp Ruslarla savaşarak esir düşmeyi ve kurşuna dizilmeyi göze alacaktık ya da Ardahan'ı kuşatan Rus askerlerini yararak yeniden Artvin'e dönecektik. Zaten benim Ruslara göre subay olmadığım bir müfrezeye, çeteye kumanda ettiğim için kurşuna dizilmem kaçınılmazdı. Askerleri esir alıyorlardı ama fedailer hemen kurşuna diziliyordu. Kurşuna dizilmektense savaş alanında şehit olarak şerefimle ölmeyi tercih ederdim. Almanlar teslim olmak istiyordu çünkü subay oldukları için esir kalabileceklerdi. Biz ise savaşmaktan yanaydık. Tartıştık, sonuçta bizim dediğimiz oldu. Gece harekete geçmeye karar verdik. Ortalığa sis yayılmıştı. Allah bizimle beraberdi. Sisten ve karanlıktan yararlandık. Cepheyi yarıp Artvin'e ulaşmak üzereydik ki Rus orduları tarafından bize doğru gelen birilerini gördük. Bunların bize yardıma gelen Türk askerleri olduğunu sandık. Ancak askerler bize yaklaştıklarında aslında bu askerlerin Rus askerleri olduğunu fark ederek son anda sipere yattık. Tam bu sırada gelen askerler Türkçe ateş etmeyin biz de Türk'üz deyince hep birden ayağa kalktık ve o anda üzerimize kurşun yağmaya başladı. Şehit olanlar dışında kalan bizler yine sipere yattık. O anda aynı ses yine Türkçe durun arkadaşlar ateş etmeyin biz de Türk'üz diye tekrarlayınca yeniden hep birlikte ayağa kalktık. Yine üzerimize ateş etmeye başladılar. Birçok arkadaşımızı yine şehit verdik. Sonra anladık ki bu Rusların bize bir savaş oyunuydu. Türkçe konuşanlar ise Rus ordularına katılan yöre Ermenileriydi. Bizi kötü oyuna getirmişlerdi. Bu Rus kalleşliği sonunda çok zayiat verdik ve kalanlarla Artvin'e döndük. Biz boşalttıktan sonra Ardahan ve Batum yeniden Rus askerleri tarafından işgal edildi. Kuvvetlerimin yarısı şehit oldu. Özellikle Alman Stanje Bey'in taburu ağır kayıplar verdi. Bırakın şehitlerimizi, yaralılarımızı bile taşıyamamıştık. Ben de bomba patlaması sonucu sağ elimin baş parmağından yaralandım, kanı zor durdurdum. Ama bunun ne önemi vardı? Koskoca Osmanlı ordusu sürekli kan kaybediyordu. Kafkasya'da hava çok soğuktu. Askerler açtı, teçhizat yoktu. Allahu Ekber dağlarının her tarafı tipide yollarını şaşırıp donarak ölmüş askerle doluydu. Birlikler arasında telsiz bağlantısı kaybolmuştu. 90 bin kişilik kolordu bir yandan savaşmaktan, diğer yandan soğuktan, hastalık ve açlıktan kırılmıştı. Balkanlarda koleraya yenik düşmüştük. Kafkasya'da da lekeli humma, tifüs ile soğuğa. Ordu Sarıkamış'ta hezimete uğramıştı. Kafkasya'yı alamamıştık. Üstelik tümden kaybetmek üzereydik. Geri çekiliyorduk. Erzurum'a kadar geriledik. Son çarpışmalardan sonra müfrezenin mevcudu ikide düştü. Erzurum'a döndüğümde karşımda ordu komutanı olarak Halepli Miralay Mahmut Kamil Bey'i buldum. Harbiye Nezaretinin şöhretli müsteşarıydı. Beni denetlemeye çalışan, söz geçirmek için uğraşan, teşkilat-ı mahsusaya karşı da mesafeli duran Mahmut Kamil Bey'e karşı sert tavırlar koymak zorunda kaldım. Birkaç tartışma sonrası bu tavrından vazgeçti. Hoşgörülü, rahat ve açık davranmaya başladı. Mahmut Kamil Bey beni ordu teşkilatına bağladı ve ordu gerisindeki çetelerle savaşma, çetelerin geriden orduyu vurmasını engelleyecek tedbirleri alma emrini verdi. Çünkü Ermeni çeteleri bize çok zayiat verdiriyorlardı. Ruslarla iç içe girmişlerdi. Zaten teçhizatlarının tümünü Ruslardan alıyorlardı. Teşkilat-ı mahsusa müfrezemle Ermeni çetelerine karşı savaşmaya başladık. Ruslar bölgede 4 Ermeni taburu oluşturmuşlardı. Bunların başında Keri, Amazaz, Dro ve Antranik adlı Ermeniler vardı. Çete elemanları içinde Rus Ermenileri vardı. Rusçarı Sibirya'ya sürgüne gönderdiği Ermenileri affedip bizim topraklara göndermişti. 800 kişilik, 600 kişilik Ermeni çeteleri vardı. Hepsinin komutanlığını ise daha birkaç yıl önce Meclis-i Mebusan'da görev yapan Mebus Karakim Pastırmacıyan yapıyordu. Rusları bıraktık, teşkilat-ı muhassanı yiğit fedaileriyle bunlara karşı savaş veriyorduk. Ermeni çeteleri özellikle geceleri saldırıyordu. Neredeyse her bastığımız kilisenin gizli bölgelerinde bunların silahlarını ele geçiriyorduk. Silah yönünden neredeyse bizden güçlülerdi. Zaten bu nedenle de zaman zaman yenildiğimiz de oluyordu. Cepheye asker gönderdikleri için güçsüz düşen karakollarımızı basıyorlar. Mesela Maraş Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Bey'i ve 25 askeri şehit etmişlerdi. Cephane taşıyan birliklerimize saldırıyorlardı. Bizim askerlerin cepheyi bırakıp köylerine dönmeleri için Türk köyleri yakılıp yıkılıyor propagandası yapılıyorlardı. Köylere saldırmıyor da değiller. Kemah'ın Karni köyünde kadın ve çocukları bile öldürdükleri haberi hepimizi perişan etti. Van şehrinin Ermenilerin eline geçmesi ve Ermenilerin Bitlis, Muş, Erzurum, Beyazıt, Zeytun ve Sivas bölgelerinde isyan hareketi başlatmaları üzerine İstanbul hükümeti 24 Nisan 1915'te tehcir kararı aldı. Karar Erzurum'da bize de tebliğ edildi. 16-55 yaşları arasındaki Ermeniler dışarıdan, ülke sınırı içeriye, içeriden dışarıya çıkamayacaklar. Ermeniler haberleşmelerini Türkçe yapacaklar. Yeni okullar açılmayacak ve Ermeni çocukları devletin resmi okullarında okuyacak. Vilayetlerde çıkarılan Ermeni gazeteleri kapatılacak, Ermeni komite merkezleri dağıtılacak. Harekat alanındaki zararlı kişiler başka bölgelere gönderilecek. Özellikle son madde Anadolu topraklarında büyük bir kargaşaya neden oldu. Aman Allah'ım, ne oldu bize böyle? 500 yıldır iç içe yaşadıklarımızla, kapı komşularımızla savaşıyorduk. Kardeş kardeşe düşman olmuştu. Hele Ermeniler, Osmanlı'ya o kadar çok sadık oldukları için bunlara milleti sadıka denirdi. Dipnot: Osmanlı döneminde 2 Ermeni paşa, 22 bakan, 28 milletvekili, 7 büyükelçi, 11 konsolos, 11 üniversite hocası, 41 üst düzey Ermeni bürokrat ve bugün bile zevkle dinlediğimiz Ermeni bestekarlar, sanatçılar vardı. Cemiyetin üyesi olduğum için yakından biliyorum. İttihat ve Terakki seçimlerde Taşnak komitesiyle hep ortak liste çıkarırdı. Ermeni cemaati bizim listelerden mecliste her seçimde 1908-1912 14 milletvekili sokardı. Ne eksik ne fazla, hep 14 milletvekili. Milleti sadıka şimdi ne yapıyordu? Köprüleri havaya uçuruyor, yolları tahrip edip telgraf tellerini kesiyordu. Birliklerimiz arasındaki irtibatı yok etmek istiyorlar. Erkek kıyafeti giymiş bir kadın casus telefon tellerini keserken yakaladık. Deli taklidi yaptı ama bizi inandıramadı, hemen astık. Dedim ya, casusları hiç sevmezdim ve hiç acımazdım. Ermenilere o kadar çok kışkırtan vardı ki Ruslardan Fransızlara kadar. Hatta Mormon denen din adamları Amerika'dan bunları harekete geçirmeye gelmişlerdi. Ermeniler bilmeliler ki Bulgar, Yunan, Sırp ve Arnavut'a Balkanları verdik. Ama artık Anadolu'yu da kaybetmek istemiyorduk. Bir karış toprak için gerekirse binlerce fidan gibi genci şehit verirdik. Tehcirin merkezlerinden biri de benim görev yaptığım Erzurum'du. Erzurum bölgesindeki tendekçilerle ilgili olarak şu bilgiyi gönderdiler. Erzurum'un doğusundan ve Trabzon kıyılarından gelenler Ordu ve Kastamonu'ya. Erzurum'un batı ve güneyiyle Trabzon'un güneyinden gelenler Sivas-Tokat yoluyla Ankara'ya. Sivas-Kayseri yoluyla gelenler Kayseri ve Niğde'ye. Erzurum'un doğusundan ve güneyinden gelenler Kemah yoluyla Elazığ, Malatya ve Maraş'a. Van ve Bitlis'ten gelenler Diyarbakır bölgesine, Urfa'ya, Antep'e ve kısmen Adana'ya gönderilecekti. Erzurum önemli bir geçit şehri olmuştu. Kağıt üzerinde her şey düşünülmüştü. Boşaltılan evleri işgal etmek isteyen Müslümanlar buralarda ancak kiracı gibi oturacaklardı. Kiralarını şehir merkezlerinde kurulan fona yatıracaklar, sahipleri dönünce evleri teslim edeceklerdi. Hesap buydu. Tehcir kararının ardından Ermenilerin büyük göçü başladı. Göçmen kafilelerini korumak için yanlarına birlikler veriyorduk. Ama özellikle Kürt aşiretlerinin Ermeni kafilelerine saldırmaları karşısında çoğu zaman bu birlikler yetersiz kalıyordu. Bölgedeki Ermeniler zengindi ve Kürtler bunları yıllardır kıskanıyorlardı. Bu iki milletin birbirini boğazlamalarının bir nedeni de ekonomik sebeplerdi. Aynı zamanda Kürtler topraklarının Ermenilerin eline geçmesini istemiyordu. Çünkü birçok Kürt şehri Ermenistan haritası içinde gösteriliyordu. Tabii bir de din faktörü vardı. Kürtler Müslümandı, Ermeniler Hristiyan. Teşkilat-ı mahsusa müfrezelerindeki askerlerden de kafilelere saldırılar olmuyor değildi. Mertliğimize, tarihi milliğimize yakışmayan görüntüler oluyordu. Ermeni kadınlar, kızlar alıkonuluyor, hırsızlığın önüne geçilemiyordu. Bu arada ihtida, yani Müslümanlığa dönme ve tezbiç, yani Müslümanla evlenme politikası hayata geçirilmeye çalışılıyordu. Dipnot: Tehcir gününde daha çok Ermeni kadınlar alıkonulmuştur. Türkiye'de birçok ailede Ermeni nineler, anneanneler, babaanneler mevcuttur. Bunların kökenleri aile içinde sır gibidir, hiç konuşulmaz. Bu arada tehcir döneminde kimsesiz kalmış birçok Ermeni çocuğa iyi kalpli Türk aileler sahip çıktı. Bu çocuklar nüfusa geçirilirken çocuğun baba adı Abdullah yazılırdı. Allah'ın kulu manasına geldiği için. Evet, bu bir savaştı. Biz de Çanakkale'de, Yemen'de, Sarıkamış'ta, Suriye'de, Bağdat'ta, kutsal topraklarda binlerce insanımızı feda etmekteydik. Böyle bir mücadelede, böyle bir savaşta bizi kendi topraklarımızda arkadan vurmalarına izin veremezdik. İsyancı Ermeni çeteleri hiç boş durmuyordu. Bizi sürekli arkadan vuruyorlardı. Teşkilatı mahsusa olarak düşmanın arkasına sızıp onu vurmamız gerekirken, şimdi kendi cephemizin arkasının güvenliği için uğraşıyorduk. Dediğim gibi Ermeni çetelere yenildiğimiz zamanlar da oluyordu. İşte o zaman küçük bir emrin bile yerine getirilmemiş olmasına tahammül edemiyordum. Emirlerin yerine getirilmemesi yenilgilerin asıl nedeniydi. Böyle durumlarda mahkeme kararına bile gerek duymaksızın asılma ya da kurşuna dizilme cezası veriyordum. Neredeyse her yenilgimizin altından bir casusluk olayı çıkıyordu. Bölge casus kaynıyordu. Özellikle Ermeniler çok güzel Türkçe konuşup aramıza sızıyorlardı. Şiveleri bile aynı. Bunları bizimkilerden ayırt etmek çok zordu. Fiziki olarak zaten bize benziyorlardı. 3. Ordu Komutanı Mahmut Kamil Paşa'nın emri vardı. Kim ki isyancı bir Ermeni'yi koruyup saklar, yakalandığında evinin önünde asılacaktı. Mesela Hasankale civarında jandarma erlerinden eski müstahfız biriyle köy halkından bazı kişilerin düşmana para karşılığında bilgi verdiklerini öğrendim. Dipnot: müstahfız, Tanzimat'ta düzenlenen askerlik sisteminde 40 yaşından sonra başlayan askerlik görevi. Sorguya çektim ama suçu kabul etmediler. Jandarma erinin korkarak itiraf etmesini sağlamak için kızını rehine almak istedik. Bu kez ihtiyar jandarma buna karşı koymaya, kızının akıbetinden endişelenmeye başladı. Fakat müfreze komutanının casusları verin isteğini de reddetti. Kız hariç 16 kişinin hemen kurşuna dizilmesini emrettim. Emrim derhal yerine getirildi. 16 kişinin ölümü yüzünden karargahta birçok kişi tarafından suçlandım. Herkes yargılanmamı istedi. Yargılanmayınca da teşkilat-ı mahsusanın elemanı olduğum için kurtulduğum ima edildi. Bu olaydan sonra Mahmut Kamil Paşa ile aramız iyice bozuldu. Ona göre millete karşı ne olursa olsun biraz daha yumuşak ve koruyucu davranmak gerekiyordu. Müfreze kumandanının halka zulmetmesi gelecekte çok olumsuz olayların cereyan etmesine neden olabilirdi. Mahmut Kamil Paşa'nın neden öyle düşündüğünü, konuştuğunu tahmin ediyordum. Ermeniler dünyayı ayağa kaldırmışlardı. Teşkilat-ı mahsusa müfrezeleri bizi kıyıyor diye Mahmut Kamil Paşa Ermenilerin tesirinde kalmıştı. Bu nedenle Mahmut Kamil Paşa'ya kalsa yargılanmam ve bu olaydan sorumlu tutulmam gerekiyordu. Daha olayın sıcaklığı geçmemişti ki Mahmut Kamil Paşa beni kendi kumanda sahasında bulunan Bitlis Alay Kumandanlığı emrine verdi. Anladım ki benden kurtulmak istiyordu. Başım sadece 16 kişinin idamı nedeniyle ağrımıyordu. Sadece Mahmut Kamil Paşa'yı etkilememişlerdi. Bölgedeki bazı görevliler, Teşkilat-ı Mahsusa'nın Kafkasya sorumlusu Doktor Bahettin Şakir, Trabzon valisi Cemal Azmi ve benim hakkımda Ermenilerin katledilmelerine ve yağmalanmalarına göz yummaktadırlar diye İstanbul'a jurnal telgrafları gönderiyorlardı. Hakkımızda tahkikat açılmasını istiyorlardı. Biz sadece görevimizi yapıyorduk. O dönemde o bölgelerde bulunup da Ermenileri soyup zengin olanlardan değildik biz. Biz sadece emirleri yerine getiriyorduk. Yani savaşıyorduk. Yeni görev yerim Bitlis'ti. Alayımın kumandanı Afyonkarahisarlı Kel Ali'ydi. Çetinkaya. Dipnot: Ali Çetinkaya 7 Ocak 1925 tarihinde TBMM çatısı altında, kendisi gibi o dönemde Kafkasya cephesinde Yakup Cemil'in müfrezesinde bulunan Mebus Halit Paşa'yı vurdu. Yargılandı, beraat etti. Soyadı kanunu çıkınca Deli Halid'in ailesi karşı alan soyadını aldı. Ali Çetinkaya İstiklal Mahkemesi Başkanlığı da yaptı ve birçok iddiatçı arkadaşını idam sehpasına gönderdi. O da benim gibi sert ve yürekli bir askerdi. Manastırda birlikte görev yapmıştık. İttihat ve Terakki'nin gözü pek fedailerinden biriydi. Kurallara bağlı, disipline çok önem veren cesur bir subaydı. Herkesin de kendisi gibi kurallara riayet etmesini isterdi. Daha ilk günden bana kendini anlatarak uyulmasını istediği kuralları ayrıntılarıyla söyledi. Emir verir gibi konuşması biraz beni rahatsız etti ama üzerinde durmadım. Erzurum'daki hava Bitlis'ten farklı değildi. Erzurum'da 125 bin Ermeni vardı, Bitlis'te 114 bin. Sivas ve Erzurum'dan sonra en çok Ermeni nüfusu Bitlis'teydi. Burada da Ermeni çeteleri bizim ordu birliklerine sürekli arkadan saldırıyorlardı. Emirleri de Bitlis'teki Rus konsolosluğundan alıyorlardı. Kimse de sesini çıkarmıyordu. Bir gün yine benim tepemi arttırdılar. Bitlis'in Hizan kazasını Sekür köyü Ermenileri asker kaçağını aramaya giden bizim jandarmaya Osmanlı hükümetine asker vermeyeceğiz demişler. Bunun üzerine çıkan çatışmada bizim jandarmaları öldürmüşler. Sekür köylülerinden güç alan Korsu, Ahkis, Beygeri, Viris, Kümes, Arşim ve Tasu gibi büyükçe Ermeni köyleri de asker vermeyeceklerini beyan etmişlerdi. Konu bana intikal etti. Tüm köyleri Osmanlı ordusuna asker vermeye ikna ettim. Tabii bu hiç de kolay olmadı. Bu arada çıkan çatışmalarda benim de 9 milizim öldü. Bitlis vilayeti tamamen yakılıp yıkıldı, şehir harabeye döndü. Bir köyde başlayan isyanın önlem alınmadığında nasıl diğer köylere ve bölgeye yayıldığını gözlerimle gördüm ben. Ama bunu görmeyenler de vardı. Kel Ali beni sert sert uyarmaya devam etti. Yine bir gün kızarak karşıma geçti ve bana bak, ikide bir tabancaya sarılmakla bu iş olmaz. Ordu nizamlarına uymazsan seni bitiririm. İflahını keser seni mahvederim. Gözünü aç, edebinle otur dedi. Eski arkadaşımız değişmişti. Kel Ali'ye o gün karşı koymadım. Bir tek cümle bile söylemedim. Nedenini bilmiyorum. Enver Paşa bu Kel Ali'yi çok severdi. Belki onun hatırı için sustum. Ancak hayatımda sesimi çıkarmadığım nadir anlardan biridir bu. Suskunluğuma rağmen Kel Ali benim halime bakarak konuşmasına hiç etkilenmediğimi anladı. Ve bu olaydan sonra kendimi bu kez Bağdat'ta buldum. Bağdat'ta 6. Ordu Merkezi'ne gönderildim. Ordunun başında Enver Paşa'nın amcası Halil Bey bulunuyordu. Makedonya dağlarında başlayan bir dostluğumuz vardı. İran'da, Trablusgarp'ta, Balkanlar'da bu dostluk perçinlenmişti. Duydum ki benim hakkımdan sadece Halil Bey'in geleceğini düşünüyorlardı. Bitlis'ten yola çıkmadan önce Irak'taki durum hakkında bilgi aldım. İngilizlerin Irak'a saldıracağını beklemeyen Enver Paşa, burada bulunan kuvvetleri Suriye ve Kafkasya'ya göndermişti. Ama umulan olmamış, İngilizler Basra Körfezi'nin en uç kasabası Fao'yu işgal etmişler. Basra'nın işgali hazırlıklarına başlamışlardı. Ben ve müfrezem daha Bağdat'a ulaşamadan Basra'da düşmüştü. Teşkilat-ı Mahsusa'nın başkanı Süleyman Askeri Bey Basra'yı almak için çoğu Araplardan oluşan elindeki Teşkilat-ı Mahsusa birlikleriyle İngilizlere saldırmış. İngiliz Hint süvarilerine 300 zayiat verdirmişti. İngilizlerin ikmal yollarını bombalamış, depolarını havaya uçurmuş ama Basra'nın elden çıkmasını engelleyememişti. Süleyman Askeri Bey de bunu kendine yediremeyip tabancasıyla intihar etmişti. Süleyman Askeri Bey İstanbul'da beni oyuna getirmiş, arkadaşlarım Sapancalı Hakkı ve İzmitli Mümtaz'la arama açmıştı. Ama intihar haberini duyunca çok üzüldüm. Affettim onu, Allah'a havale ettim. Savaş sırasında altın karşılığı birçok Arap kabilesi İngilizlerin yanına geçti. İngilizler kimini altınla, kimini yalanlarla kandırıyordu. İngilizlerde oyun çoktu, Arapları kandırmak için bir kehanet ortaya attılar. Kehanete göre bir gün gelecekten haber verecek bir ennebi bölgeye gelecekti. Mısır'dan yola çıkacak, Nil suyunu Sina çölüne akıtacaktı ve Araplık esirlikten, kölelikten kurtulacaktı. Ennebi peygamber demekti. Bu kehanetten kısa bir süre sonra Mısır'daki İngiliz kuvvetlerinin başına Mareşal Allenby atandı. İşte yol gösterici peygamber Ennebi gelmişti. Dipnot: İkinci Dünya Savaşı'nda Mısır'daki İhvan-ı Müslim'e göre Mussolini'nin gerçek adı Musa Nili'ydi ve Müslümandı. Hitler de gizlice Müslümanlığa geçmiş ve Haydar adını almıştı. Bakınız Abdullah Gumi, Mısır'da Radikal Hareketler 1986. İngilizler Arapları ellerinde oynatıyorlardı. Dine körü körüne bağlılıklarını bildiklerinden alay edercesine onları oyuna getiriyorlardı. Gözlerimizle görmüştük. Balkan Harbi'nde Yunan, Sırp, Bulgar, Karadağ, Veliaht ve prensleri ordularının başında cephelerde savaşıyorlardı. Bunlar cephede savaşan askerlere hep moral veriyorlardı. Ancak bizim saray erkanı yıllardır savaş meydanlarında gözükmüyorlardı. Ancak ne zaman Dünya Harbi başladı, bizimkiler de üniformalarını giyip cepheye koştular. Piyade Kaymakam Abdülhalim Efendi, Topçu Binbaşı Abdülrahim Efendi ve Erkan-ı Admiralay Osman Fuat Efendi. Ama Enver Paşa ve İsmail Hakkı Paşa gibi saraydan kız alan tüm kumandanlar hep cephedeydi. Dipnot: İsmail Hakkı Oktay Paşa, Vahidettin'in kızı Ulviye Sultan'la evliydi. İkinci evliliğini Bülent Ecevit'in annesinin teyzesi Ferhande Hanım'la yaptı. İsmail Hakkı Paşa'nın babası da son sadrazam Ahmet Tevfik Paşa'ydı. Bülent Ecevit bebekliğindeki bazı günleri Selefi sadrazamın kucağında geçirdi. Arı inana göre sadrazam Ahmet Tevfik Paşa 3,5 yaşındaki Bülent Ecevit'i ileride büyük adam olacağını, yani halefini o yıllarda keşfetmişti. Tarihe tanıklık edenler, Çağdaş Yayınları 1997. Ne yazık ki ordunun gerilemesini ne şehzadelerin ne de damatların ilahi gücü durdurabiliyordu. Irak cephesi de zor durumdaydı. Dicle'ye doğru çekildik. Son mevzi olarak Bağdat'ın güneyinde Selman-ı Pak'ta tahkimat yapılmaktaydı. Bağdat cephesindeki askeri harekat henüz gelişmemişti. Irak'ı savunan müfrezelerin kadroları ikmal edilmemişti. Halil Bey'in kurmay heyeti bu yüzden temkinli davranıyordu. Bir taarruzla karşılaşmamak için dikkatli hareket ediyorlar, savunma durumunu devam ettirmeye çalışıyorlardı. Halil Bey bana çok yetki verdi ama sıkı denetim altına aldı. Yetki ve denetim bir aradaydı. Teşkilat-ı mahsusadan beni alarak muvazzaf hizmetle görevlendirdi, kıdemli yüzbaşı olarak emrime müstakil bir tabur verdi. Aslında beni ordu içine almasına çetemizle sağda solda İngiliz askerlerini kışkırtacak olaylar yapmamızı engellemek, ordu disipliniyle kontrol altında tutma planının yattığını düşünüyordum. Ama olsun, öyle veya böyle yine cephedeyim ve savaşıyorum ya. Ancak her geçen gün Halil Bey'in denetimi sıkarcasına artıyordu. Bağdat'ta stratejik olarak savunma durumunda kaldıkları için olsa gerek hiçbir şey yapmama izin vermiyordu. Yapacağım bir hareket düşman taarruzuyla karşılaşılmasına neden olabilirmiş, öyle diyordu. Bence yanılıyordu, karşı taarruzla düşmanı bozguna uğratabilirdik. Şımarık İngilizlere pek güzel bir ders verebilirdik. Sadece cesaret gerekiyordu, o kadar. Ne yalan söyleyeyim, Halil Bey'in ve ordunun durumundan hiç memnun değildim. Benim dışımda herkes susuyordu. Enver Paşa'dan korktuklarından ona da hiçbir şey intikal ettirmiyorlardı. O güne kadar tek yaptığımız Halil Bey'in verdiği talimat doğrultusunda iki taburu ileri mevzilere doğru hareket ettirmek oldu. O da cephede siperlerde savunma tedbirleri uygulamak için. Tabura ayrılan siperlerde günlerdir öylece bekliyoruz. Askerler yine hareketli, hiç değilse yeni siperler kazıyorlar. Çölde dümdüz alanda gözlerimi uzaklara dikmiş bakıp duruyordum. Bazen bir araya gelen 3-5 hayvan topluluğunu İngiliz askerleri sanıyorduk. Çöl tuzağına düşüyorduk, yani serap görüyorduk. Ama gerçekte düşmandan hiç ses çıkmıyordu. Saldırıya da yetkim yoktu, bir korkak gibi sipere gömülmüş öylece bekliyorduk. Çıldıracak hale gelmiştim, saldırıp düşmanı alt ederek cephede ilerlenebilir ve zafer kazanılabilirdi. Bir sabah şeytan dürttü, emrimdeki tabura ani taarruz emri verdim. Siperlerden çıktık, İngilizlerin üzerine doğru koşarak harekete geçtik. İngilizlerin mitralyöz ateşi yağmur gibi üzerimize yağmaya başladı. Adamlarımın çoğu toprağa yığıldı kaldı. Bir avuç asker kurtulabildi ölmekten. Yine de mitralyöz karşısına böyle cesurca çıkışımız, hem İngilizler hem de Irak cephesindeki bizim ordunun diğer mensupları arasında şaşkınlık yarattı.